Ayrım 26, sayfa 231. Kalabalık açık farklı şehirdeki en büyük yapı olan yeşile boyanmış caminin önündeki tozlu meydanı doldurmaya başlamıştı. Meydana geldiklerinde eli silahlı din muhafızları erkeklerle kadınları birbirinden ayırıyorlardı. Erkekler ön sıralarda durmuş, yüzlerini meydanın merkezindeki güneşin kavurduğu açık alana çevirmişlerdi. Kadınlar ise meydanın arka tarafında dizlerinin üzerinde duruyor ve yüzlerini dikkatlice örtüyorlardı. İri yarı, göbekli ve kıvırcık sakallı bir mücahit, önlerinde volta atarak elindeki megafonla nutuk atıyordu. Meydanın duvarlarında yankılanıp patlayan sözleri güçlükle anlaşılıyordu. Sandallı ayakların kaldırdığı kızıl bir toza bulanan alanın çevresindeki binalar ısıyı hapsediyordu. İri mavi sinekler ortalıkta sürüler halinde uçuyor, insanların yüzüne konarak ağızlarına ve gözlerine musallat oluyordu. Paytak adımlarla yürüyen hamile bir kadın, Hector'ın hemen önünde yere yığılıp bayıldı. Muhafızlar hemen kadını sürükleyerek kadınların yakınındaki bir duvara yasladılar. Meraklanan kocasına karısının yardımına koşması için izin vermediler. Şehrin tüm nüfusunu ve komşu şehirlerden gelen kalabalığı özelliklerine göre alana yerleştirmek 2 saat sürmüştü. İnfaz uygulaması ancak ondan sonra başlayabilirdi. Sonunda bir molla yanında 4 muhafızıyla caminin içinden çıka geldi ve az önceki baş mücahidin elinden megafonu alarak çok yüksek bir sesle kalabalığa seslenmeye başladı. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla diye başladı konuşmasına. Sesi meydanı inletiyordu. Tüm şükür ve şükran yüce Allah'adır. Allah'ın rahmeti peygamberimizin üzerine olsun. Müslüman kardeşlerim, burada Allah'ın adına şeriat kanunlarıyla verilen cezalara şahitlik etmek için toplandık. Tüm faziletli insanlar onun merhamet ve adaletine sığınsın. Kötülük yapanlar onun gazabından korksun. İlk suçlu 2 mücahit tarafından sürüklenerek getirildi. 8 yaşlarında bir deri bir kemik kalmış bir çocuktu ve üzerinde sadece kasıklarını örten bir kuşak vardı. Bacakları kibrit çöpü gibiydi ve kaburgaları sayılıyordu. Gardiyanlarının elinde hıçkırıklar içinde ağlayıp çırpınıyordu. Gözyaşları yüzünü kaplayan kir ve tozu yaran oluklar halinde akıyordu. Molla onu kalabalığa tanıtmaya başladı. Bu imansız, pazar yerindeki bir tezgahtan bir dilim ekmek çalmıştır. Kur'an'a göre hırsızlığın cezası hırsızlık yaptığı kolu kesmektir. Kalabalık Allahu Ekber ve La İlahe İllallah nidalarıyla bu durumu onayladığını belli ediyordu. Molla elini kaldırarak kalabalığı susturduktan sonra devam etti. Allah merhameti ve şefkatiyle bazı durumlarda cezanın hafifletilebileceğini buyurmaktadır. Ulema kardeşlerimle durumu değerlendirdik ve bu davada kolun tamamen kesilmemesine karar verdik. Camideki gardiyanlara bağırarak bir emir verdi ve bir süre sonra gardiyanlardan biri 4 tonluk damperli bir kamyonla alana geldi. Aracın kasası yumruk büyüklüğünde taşlarla doldurulmuştu. Bu manzarayı gören çocuk tiz bir çığlık attı ve altına yaptı. Çocuğun içinde bulunduğu dehşetin büyüklüğünü gören kalabalık kahkahalarla gülmeye başladı. Gardiyanlar çırpınan çocuğu yüzü koyun yere yatırdılar. 2 tanesi çocuğu yere bastırırken bir diğeri ham deri bir ilmeği kollarından geçirip 2 kolunu birden dümdüz ileri uzattı. Çocuğun kolları iyice gerilmiş bir halde önünde uzanıyordu. Molla daha sonra kamyon sürücüsüne işaret etti ve o da aracı ağır ağır yerde yatan çocuğa doğru sürmeye başladı. Bir başka mücahit adamı eliyle yönlendirerek ön tekerleğin çocuğun uzanmış dirseklerine dokunacak kadar yanaşmasını sağladı. Sonra sürücü aracı birkaç santim ileri aldı. Çocuğun tüm vücudu kasıldı ve boğazı kesilen bir kümes hayvanı gibi çığlıklar atmaya başladı. Yine de şiddetli acısını yansıtan çığlıklar, tepesine kadar taş yüklü kamyonun tekerleğinin altında kırılan kemiklerinin çatırtılarını bastıramadı. Gardiyanlar çocuğu bırakmasına rağmen tüm vücudunu saran kasılmalar bitmek bilmiyordu. Bir tanesi onu ayağa kaldırdı ve ilerideki çıkış yolunu işaret etti. Çocuğun kontrol edemediği parçalanmış kolları iki yanında gevşek bir şekilde sallanıyordu. Kol kasları artık uzamış kemikleri daha fazla bir arada tutamayınca, sendeleyerek yürüyen çocuğun kolları iyice uzamış ve parmakları neredeyse yere değecek hale gelmişti. Allah'ın merhameti ve yüceliği hırsızın kollarını korudu. Molla'nın gür sesi kalabalığı coşturmuştu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir sonraki suçlular elleri arkadan bağlı olarak alana getirildiler. Biri orta yaşlı, diğeri endamlı, efemine tavırlı ve çarpıcı derecede güzel genç bir erkekti. Her ikisinin de arkasında birer cellat duruyordu. Ellerindeki eğri Arap palalarını öne doğru uzatmış bekliyorlardı. Bu ilkel yaratıklar Allah'a ve imanlı Müslümanlara karşı en sapık ve anormal suçu işlediler diye haykırdı Molla. Lut kavminin aşağılık günahına ortak olup bir erkeğin kadına yapacağı şeyleri birbirlerine yaptılar. Güvenilir dört şahit suçlarına ait kanıtlar verdi. Bu şeriat mahkemesinin kararı her ikisinin de başları uçurularak öldürülmesidir. İzleyiciler bağırışarak bu kararı uygun bulduklarını haykırdılar. Allah'a yüceliği ve kendilerini kötülüklerden koruması için dualar ettiler. Alanın ortasında iki mahkum dizlerinin üzerine çökmeye zorlandı. İkisinin de yüzleri birbirine çevrilmişti. Böylece diğerinin yüzüne bakarak işledikleri suçu orada görebileceklerdi. Kalabalık hareketsiz ve gergin bir bekleyiş içine girdi. Aşığının gözlerine bakan genç, aniden tüm alanı çınlatan bir sesle haykırdı. Sana olan aşkım Allah'a olan sevgimi kat kat aşıyor. Molla yaralı bir boğa gibi böğürmeye başladı. Uçur, uçur şu münafığın kellesini. Gencin başında duran cellat, iki eliyle tuttuğu palayı ışıldayan bir ark gibi savurdu. Mahkumun kafası omuzlarından fırlayıp yere düştü ve kesilen kısımdan kan fışkırmaya başladı. Ardından başsız vücut öne doğru yere yığıldı. Orta yaşlı adam feryatlar içinde aşığının cesedine doğru atıldı. İki gardiyan omuzlarından tutup yeniden dizlerinin üzerinde durmasını sağladılar. Vur! Diye uludu Molla. Cellat palayı savurdu. Başı kopan adamın vücudu ilk cesedin üzerine yuvarlandı ve sevgilisiyle ölümde buluştu. İzleyenler coşkuyla çığlıklar atmaya, Allah'ın ve peygamberin adını haykırmaya başladılar. Bazı kadınlar sıcağın ve kan görmenin etkisine daha fazla dayanamayıp oturdukları yerlerde bayıldılar. Kalabalık bayılanlara hiçbir yardım ya da müdahalede bulunmuyor, kendi başlarına ayılmalarını bekliyordu. Hector çevreye bir göz attığında Kayla'nın etkilenmemiş olduğunu fark etti. Hazel'ın daha fazla dehşete tanık olmaması için ona bayılma numarası yapmasını emrettiğinden şüphelendi. İnfaz alanına son getirilen mahkum bir kadındı. Uzun elbisesi ve çarşafından dolayı yaşını kestirmek mümkün değildi. Ama genç kız gibi kıvrak ve narin bir yürüyüşü vardı. Molla'nın önüne diz çöktü ve tamamen kendini bırakmış bir halde başını eğdi. Bu evli kadın, kocası ve güvenilir dört şahit tarafından ölümcül bir günah olan zina yapmakla suçlanıyor. Suç ortağı itiraf etti ve 100 kırbaçlık cezasını çekti. Allah ve Resulü tarafından üyelerine şaşmaz bir bilgelik ihsan edilmiş olan bu şeriat mahkemesi, kadının taşlanarak öldürülmesine karar vermiştir. Molla, camideki gardiyanlardan birini işaret etti ve az önceki taş yüklü damperli kamyon yeniden geldi. Alanın çevresinde yavaşça dolanarak dört kez durup değişik yerlere taş yükünü boşalttı. Taşlar şeriat kanununa uygun olarak seçilmişti. Ne işe yaramayacak kadar küçük, ne de bir vuruşta ölümüne sebep olacak kadar büyüktüler. Ön sıradaki adamlar heyecanla ileri atılarak füzelerini seçip, ellerinde atıp tutarak ağırlığını ve dengesini kontrol ettiler. Hector da göze batmamak için bir taş almak zorunda kaldı ama genzindeki örtüyü güçlükle bastırıyordu. Alanın ortasında daha önceden kazılmış Kadının kalçalarının sığacağı büyüklükte ve beline kadar girebileceği derinlikte bir çukur vardı. Çukuru açarken çıkartılan toprak hemen yanına yığılmıştı. İnfazla ilgili tüm hazırlıklar tamamlanınca gardiyanlar kadını yüzü koyun yatırdılar. Sonra kamyondan bir top beyaz pamuklu kumaş getirdiler ve kadının vücuduna kefen gibi sardılar. İşleri bittiğinde kadın tepeden tırnağa beyaz kumaşa sarılmıştı. İki gardiyan kendisini kaldırıp çukura götürdü ve ayakları üzerinde duracak şekilde aşağı indirdiler. Kadın artık vücudunun üst yarısı dışarıda olacak şekilde çukurun içinde duruyordu. Gardiyanlar toprak yığınına saplanmış kürekleri alarak çukuru toprakla doldurmaya başladılar. Tamamen dolunca küreklerinin tersiyle toprağa vurarak sıkıştırdılar. Kadın neredeyse tamamen hareketsiz durumdaydı. Tek yapabildiği vücudunun üst kısmını sağa sola yatırmak ve sarılı başını ileri geri oynatmaktı. Erkekler Molla'nın işaretini beklerken ellerindeki taşları atıp tutuyor, arkadaşlarıyla şakalaşıyor ve lanetli kadının kafasına ilk taşı kimin isabet ettireceğine dair bahse tutuşuyorlardı. Molla, Allah'tan eylemlerini mübarek kılmasını isteyen kısa bir dua okuduktan sonra kadının suçunu yeniden aktardı. Kadının kocası öne çıkarak çaresiz karısına ilk taşı atmanın onurunu talep etti. Molla adama izin vererek Allah'ın kendisinden razı olmasını diledi. Sonra yeniden megafonla bağırmaya başladı. Şeriatın hükmünü yerine getirin. Kocası pozisyonunu ayarladı ve sağ elindeki taşla nişan alıp tüm gücüyle fırlattı. Taş kadının omzuna çarptı ve canı yanan kadın bağırdı. Adamın arkasındakiler zılgıt çekip sevinç çığlıkları atıyorlardı. Sonra hepsi ellerindeki taşları fırlatmaya başladı. Taşlar daha hedefine varmadan yenisini almak üzere hareketleniyorlardı. Havada taşlar uçuşmaya başlamıştı ve çoğu hedefi ıskalıyordu. Bir iki tanesi kadının vücuduna çarpınca kadın acı içinde bağırmaya başladı. Keskin kenarlı taşlardan kurtulmak istercesine vücuduyla yaptığı kör manevralar işe yaramıyordu. Sonunda taşlardan biri kafasına denk geldi. Tam alnına çarpmıştı ve darbenin etkisiyle kafası arkaya doğru savruldu. Hemen parlak kırmızı sıvı beyaz kumaşa akmaya başladı. Kadının başı solmuş bir çiçek gibi öne düştü. Bu kez tam şakağına geldi ve başı diğer yana savruldu. Çok geçmeden kadında hiçbir yaşam belirtisi kalmadı. Ama havada uçmaya devam eden taşlar kadının cansız vücuduna yağmaya devam ediyordu. En sonunda Molla, kutsal görevlerinde yol gösteren Allah'a şükranlarını sundu ve diğer vaizlerle birlikte Yeşil Cami'ye doğru yürümeye başladı. Hala ellerinde taşlar olan adamlar, onları da fırlattıktan sonra kalabalık tek tek ya da gruplar halinde dağılmaya başladı. İnsanlar hala heyecanlı el hareketleriyle olan biteni konuşuyordu. Birkaç haşarı çocuk kadının yarı gömülü cesedine yaklaşıp parçalanmış kafasına taş atmaya başladı. İsabet ettirdikçe kahkahalarla gülüyorlardı. "Artık gidebiliriz," dedi alçak sesle Hector ve Tarık'la ikisi ayağa kalkıp meydandan çıkmaya çalışan kalabalığa karıştılar. Hector, Hazel ve diğer iki kadının kendilerini takip ettiğinden emin olmak için sadece bir kez dönüp geriye baktı. Tarık onları malların yerlerde sergilendiği pazar yerine götürdü. İnfazlar nedeniyle ara verilen normal yaşam, sıra dışı hiçbir şey olmamışçasına yeniden eski haline dönüyordu. Pazarın ilerisinde yolcu otobüsü ve kamyonlar için durak görevi gören, yolcuların da kervansaray olarak kullandığı geniş bir alan vardı. Açık alanda kamp kurup yaktıkları ateşlerin ya da ortasında açılmış olan kuyunun etrafında oturuyorlardı. Tarık bir satıcıdan bir tutam çıra ile kelle ve paça satın aldı. Dalia diğer kadınlarla birlikte kuyunun başında sıra bekliyordu. Ateş yanmaya başlayınca hepsi başında toplanarak koyun kemiklerinin ızgara oluşunu izlemeye başladılar. Bir araya gelmiş bir aile gibiydiler. Hazel ve Kayla Hector'ın hemen arkasında oturuyorlardı ve burkaları hala üzerlerindeydi. İzlemeye zorlandıkları ürkütücü infazlardan dolayı sersemlemiş halde sessizlik içinde oturuyorlardı. İlk konuşan Hazel oldu. Kayla'ya bakmamasını söyledim. Tanrı'ya şükür diğer kadınlardan bir kısmı dayanamadı da Kayla gereksiz yere dikkat çekmemiş oldu. Keşke ben de seyretmeseydim. Asla unutamayacağım bir şeydi. Bunlar insan olamaz. Kayla'ya ve bugün burada diğer zavallılara yaptıkları şeyler en korkunç kabuslarımda bile göremeyeceğim vahşilikti. İslamiyet'in barış, kardeşlik, sevgi ve bağışlama dini olduğunu düşünürdüm. Bugün izlediğimiz toplu bağnazlık ve vahşeti içereceğini hiç aklıma getirmemiştim. Orta Çağ Hristiyanlığı da en az bu kadar vahşi ve barbarcaydı, diye açıkladı Hector. İspanyol Engizisyonu, Haçlı seferlerine ya da Hazreti İsa adına yapılan diğer savaş ve işkencelerin sayısına bakman yeterli olur. Ama bugün artık durum böyle değil, diye karşı çıktı Hazel. Bazı Hristiyan tarikatların düşünce tarzı oldukça ilkel, fakat genel anlamda haklısın. Çağdaş Hristiyanlık genel anlamda evrilerek Yahudilik, Budizm ya da Şintoizm gibi daha yumuşak ve hümanist bir şekle bürünmüştür. Tıpkı birçok düşünen Müslümanın felsefelerini uyarlayıp ılımlı hale getirmeleri gibi. Bugünkü halleriyle Hristiyanlık da Müslümanlık da iyi ve asil dinlerdir. O halde nasıl oluyor da bugün gördüğümüz iğrençlikler hala uygulanabiliyor? Hector, Hazel'ın gözlerinin dolduğunu ve gözyaşlarını tutmaya çalıştığını fark etti. Bir avuç Katolik rahip güçlerini kötüye kullanarak oğlan çocuklarını tecavüz ettiğinde bu Hristiyanlığı şeytani bir din yapar mı? Diye sordu Hector. Bugünkü kasaplığı sahneye koyan mollalar gibi birkaç gözü dönmüş Fırbo, 6. yüzyılın gaddar öğreti ve felsefesine sıkışıp kalmışsa, bu İslam'ı şeytani bir din yapar mı? Elbette hayır. Yapmaz tabii, sana katılıyorum. Fakat o aşırı eğilimli birkaç kişi, sıradan insanları etkileyerek bir nefret ve vahşet ortamı yaratıyor. Böylelikle bugün gördüğümüz türden bir dehşet ve Kayla'nın maruz kaldığı türden muamele, günlük olaylar haline geliyor. Hazel'ın sesi titremeye başlamıştı ve Hector sözünü kesti. Sevgilim, bütün Müslümanlar terörist değildir. Biliyorum, fakat bu aşırı şeriat kanunlarına tüm gücümle ve kanımın son damlasına kadar karşı çıkacağım. Tıpkı benim ve İslamiyet dahil hangi dinden olurlarsa olsunlar, tüm aydın kadın ve erkeklerin de çıkacağı gibi. Fakat senin de aşkım daha ilk buluşmamızda ifade ettiğin kural ve doktrinin bir kısmını gözden geçirmen gerekmiyor mu? Hani şu sana kana susamış ırkçı dediğim kısım mı? Diye sordu. Hazel peçenin arkasındaki ses tonundan, gözyaşlarına karşın Hazel'ın şehre geldiklerinden beri ilk kez gülümsediğini söyleyebilirdi. Başlangıç olarak işe yarayabilirdi. Hector da ona gülümsedi. Çok geç kaldın Cross, o görüş çoktan gözden geçirildi. Tam o sırada Tarık döndü ve Hector'ın yanına gelerek çömeldi. Bahsettiğim adam görmen için otobüsü ve silahları getirmiş.